Ayrım 12. Dehşet Vagonu. Nazım Kender konsoloshanenin önünde durdurduğu taksiden indiğinde binanın kapısına üşüşmüş kalabalığı görünce şaşırdı. Mesainin çoktan bittiği bu saatlerde artık hiç kimseler olmazdı oralarda. Hızlı adımlarla yürüdü kapıya doğru. Kavas Halim elini kolunu sallayarak dert anlatmaya çalışıyordu bağırışıp çağırışan kalabalığa. Konsolosu görünce koştu geldi yanına. Trene bindirmişler götürüyorlarmış demesine kalmadı 15-20 kişinin hücumuna uğradı Nazım Kender. Kimi eline, kimi boynuna, kimi de bacaklarına sarılıyordu. Durun, bırakın, kalkın, ne oldu, ne yapıyorsunuz? Dedi şaşkın şaşkın. Kadınların gürültüsünden dert anlatmaya çalışanların sesini duyamıyordu. Açılın diye bağırdı Kavas. Vakit kaybettiriyorsunuz konsolosa. Birden bıçak gibi kesildi gürültü. Yaşlı bir adam gözyaşları içinde anlattı. Götürdüler, hepsini götürdüler. Onlar Türk dedik dinlemediler. Nereye diye sordu konsolos. San Charles istasyonuna. Bana müsaade edin, odamdan evrakları alayım dedi koşarak binaya girdi Nazım Kender. Az sonra elinde bir takım dosyalarla geri geldi. Aranızda arabası olan var mı diye sordum. Genç bir adam atıldı. Benim arabam burada. Getirin hemen. Şurada, kapının az ilerisinde. Zaten buyurun. Genç adam koşup Citroen'in kapısını açtı konsolosa. Kendi dolanıp şoför mahalline oturdu. Konsoloshanenin önüne birikmiş olan kalabalık bu sefer arabanın etrafını sardı. Kimi cama vuruyor, kimi kapıyı açmaya çalışıyordu. Kavas Halim kalabalığı yararak yaklaştı arabaya. Beni de alın, dedi. Gir. Kavas arka koltuğa dar attı kendini. Saint Charles istasyonuna çekin hemen, dedi konsolos. Vakit kaybetmeyelim. Küçük araba etrafını saran insanların arasından ok gibi fırladı. İçinden çığlıklar, haykırmalar, hıçkırıklar duyulan vagonun üzerinde bu vagona 20 büyük baş hayvan ve 500 kilo ot yüklenir yazıyordu. Nazım Kender etrafta dolaşan ve sürekli birbirlerine müdahale eden SS süpaylarını görmezliğe giderek vagona doğru koştu. Vagonun içinde üst üste yığılmış kadınlı erkekli 80 kadar insan vardı. Birbirlerini eze eze ellerini vagonun tahta parmaklıkları arasından uzatarak kimliklerini sallıyor, yardım istiyorlardı. Konsolos istasyonun uğultusu ve bağırışanların gürültüsü içinde bir şeyler duymaya çalıştı. Onu tanıyan biri, çoğumuzda Türk pasaportu var ama Gestapo'ya laf anlatamıyoruz diye bağırdı Türkçe. Nazım Kender orada vakit kaybetmemek için peşinde Kavas'la istasyon binasına yürüdü. Odanın girişinde oturan memura, amirinizi görmek istiyorum dedi, hemen. Aceleniz mi var? Karşısında bir Alman subayı dikiliyordu. Çok acelem var. Bir yanlışlık yapılmış. Türkleri toplayıp vagona yüklemişler. Tren kalkmak üzere. Onları hemen indirmeniz gerekiyor. Hiçbir yanlış yapılmadı. Bakın, elimdeki dosyada vatandaşlarımın isimleri yazılı. Tek tek okuyalım listeyi. Hiç zahmet etmeyin. Bu treni içindeki Türklerle kaldırmak size pahalıya mal olur. Alman sert bir hareketle Nazım Kender'in elindeki dosyayı çekip aldı ve konsolosun açıp hazır ettiği isim listesine bir göz attı. Bunlar mı Türk? Al hedef Jack, al hedef Izzy, Alfander Rafael, Amosta Yosef, Franco Lili, Kalvoluna, Menashe İshak, Soriano Morris. Hepsi bal gibi Yahudi bunların. Dosyayı burnuna doğru salladı konsolosun. Bu kez Nazım Kender sert bir hareketle çekip aldı dosyayı subayın elinden. Evet, onlar Türk. Dinleri çoğunlukla Musevidir ama belki aralarında Müslüman veya Hristiyan olanlar da vardır. Benim milletimin kanunlarına göre dinleri ne olursa olsun bir insanlar Türktür. Türk vatandaşlarıdır. Üniformalı Alman Nazım Kender'e cevap vermeye hazırlanırken acı acı öten düdük sesini duyunca konuşmaktan vazgeçti. Omuzlarını silkti ve arkasını dönüp içeri odaya geçti. Tren yavaş yavaş hareket etmeye başlamıştı. Nazım Kender bir an çaresizlikle baktı subayın arkasından. Peşinden gidip adamı çevirmeyi düşündü ama tren giderek hızlanıyordu. Trenin yanı sıra giderek ondan uzaklaşan vagona doğru koşarken yolunu kesmeye çalışan silahlı askeri göğsünden itti ve atladı vagona. Peşinden nefes nefese Halim geliyordu. Halim konsolosun uzattığı elini tuttu ve ayağını basamağa koyarak yukarı çekti kendini. Bir an düşecek gibi oldu ama vagondakiler omuzlarından yakalayıp içeri çektiler Kavas'ı. Konsolosun iteklediği asker istasyon binasına yürüyen bir Alman subayın arkasından elini kolunu sallayarak ve bir şeyler bağırarak koşuyordu. Nazım Kender subayın durduğunu geri dönüp biraz şaşkın, biraz da ağlamaklı bir suratla uzaklaşan trene baktığını gördü. Yapabileceği hiçbir şey yoktu subayın. Tren iyice hızlanmıştı. Her an biraz daha da hızlanarak üst üste yığılan insanları çalkalaya çalkalaya gidiyordu. Nazım Kender ve Kava Salim birbirlerine baktılar. Ne yapmışlardı, niçin yapmışlardı? Şimdi başlarına neler gelecekti? Bu soruların yanıtı yoktu. Nazım Kender, öfkenin, isyan duygusunun ve biraz da gençliğin verdiği bir cesaretle hiç düşünmeden atlamıştı treni. Şimdi St. Charles istasyonundan hızla uzaklaşırlarken yaptığı işin vehametinin farkına varıyor, biraz da korkuyordu. Ama olan olmuştu ve geriye yapacak tek bir şey kalıyordu. Başlamış olduğu işi bitirmek. Yaptığının doğru olduğuna inanan her şerefli insan gibi sonuna kadar direnmek. O koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Marsilya konsolosuydu. Trenin içindeki zavallı insanlar ondan canlarını kurtarmalarını bekliyorlardı. Korktuğunu belli edemezdi. Geri dönemezdi. Onlarla kalacaktı sonuna kadar. "Bizi nereye götürüyorlar biliyor musunuz?" diye sordu Kavas. "Sen ne zamandır Paris'e gitmek istemiyor muydun? İşte Paris yolundasın, hem de bedava tarafından." Kavas halim gülmek istedi ama beceremedi. Büyük baş hayvanlara mahsus trenin içinde üst üste düşmüş iki adamdan birinin bacakları arasına sıkışmıştı. Diğer adam çok yaşlıydı ve korkudan donuna etmiş olduğu için feci bir koku yayılıyordu vagona. Tren hareket etmeden önce bağıran, haykıran, ağlayan insanlardan çıt çıkmıyordu artık. Trenin raylar üzerinde çıkarttığı asap bozucu gıcırtının yanı sıra bir de vagonun tahta aralıklarında vınlayan rüzgarın sesi duyuluyordu sadece. Sanki herkes dilini yutmuştu. "İşte bu korkunun sesi olmalı," diye düşündü konsolos. Bu tuhaf sessizliği yaşlı bir kadının sigaradan çatallaşmış sesi bozdu. "Bizi nereye götürüyorlar?" diye sordu ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş kadın. "Paris'e gittiğimizi sanıyorum madam," dedi Nazım Kender. Sıkışıp kaldığı yerden doğrulmaya çalıştı. Yardım etmek için elini uzatan genç adama tutunup ayağa kalktı. "Ben Türk konsolosuyum," dedi. "Aranızda Türk tabiyetinde olanlar parmak kaldırsın lütfen." 50'ye yakın parmak kalktı havaya. "Paris'e vardığımızda Türk tabiyetinde olanları geri götürmeye çalışacağım. Diğerleri için maalesef yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok ama çok üzgünüm." Bir kız çığlık atarak bayıldı. Birkaç hıçkırık sesi duyuldu. "Monsieur, Monsieur Konsolos, bizim de Türk olduğumuzu söyleyin," diye bağırdı bir adam. "Eğer kurtulursak Türk tabiyetine geçer, ölünceye kadar kulunuz oluruz." "Monsieur, Türkiye'de kul yoktur, vatandaş vardır. Kurtulabilirseniz vatandaşlık hakkı için başvurun. Ama ben sizi şuracıkta Türk vatandaşı ilan etme yetkisine sahip değilim ne yazık ki. Bizi ölüme yollamayın, bizi de kurtarın. Bakın, Türk tabiyetinde olanları da kesin kurtarabileceğimi söylemiyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Onun için bu vagondayım sizlerle," dedi Nazım Kender. "İçinizde kaç kişinin evrakı yanında?" Havaya kalkan elleri saydı Kava Salim. Çoğunun Gestapo'ya hazırlıksız yakalandıkları için pasaportları yanlarında değildi. Evrakı yanında olanların işi daha kolay. Diğerleri birden vagonun diplerinden bir çığlık yükseldi. "Ölüyor. Tanrım, kocam ölüyor. Aranızda bir doktor var mı? Lütfen bir doktor." Genç bir adam oturanlara basa basa ilerlemeye çalıştı, sesin geldiği yöne doğru. 70 yaşlarında bir ihtiyar, başı karısının gövdesi ve ayakları başkalarının kucağında uzanıyordu yerde. Beyaza kesmiş yüzü ter içindeydi. "Müsaade edin, müsaade edin. Doktor musunuz? Eczacıyım, müsaade edin." Genç adam ihtiyarın boyun bağını gevşetti. Nabzını saymaya başladı. "Çevresini açabilir misiniz? Çok havasız kalmış. Havaya ihtiyacı var. Lütfen beyler, biraz olsun açılın. Onu vagonun kenarına taşıyalım hava alması için. Kımıldatmayın, kalp krizi geçiriyor olabilir. Kimse de bir ilaç." "Açılın, açılın dedik ya be," diye bağırdı bir başkası. "Ne mutlu ona, Almanların eline düşmeden ölecek," dedi başka biri. "Haydi çekilin şöyle." İnsanlar iyi niyetli hastanın çevresini boşaltmaya çalıştılar. Ama ilerleyebilecekleri bir milim dahi yoktu. 20 büyük baş hayvanın yerini çoğunluğu erkek, 80 kişi omuz omuza doldurmuş durumdaydı. Rafael Alfandari çaresizlikle etrafına bakındı. Yapabileceği tek şey hastayı sakinleştirmek olacaktı. Adamın alnında, dudaklarının üstünde birikmiş boncuk boncuk terleri sildi mendiliyle. Babasının bu gibi durumlarda neler yaptığını hatırlamaya çalıştı. Moral, moral. "Hastada moral çok önemlidir," derdi babası. "İnsan yüreğinde ölümü yenecek güce sahip olduğunu hissederse, bu bir panik atak, kalp krizi değil," dedi inandırıcı bir sesle. "Sakin olmaya çalışır, derin nefes alıp verirseniz rahatlarsınız. Haydi, haydi sakin olun. Göğsünüzde ağrı yok zaten, öyle değil mi? Bakın, geçiyor işte. Renginiz yerine geldi. Sakin olun." İnsanların üzerinden atlayarak biri yaklaştı yanına. Avucunun içinde minik bir hap vardı. "Ben hep yanımda taşırım, kalp hastası olduğum için. Alın bunu. Ya sizin ihtiyacınız olursa?" "Zaten ölüme gidiyoruz," dedi adam. "Ben Türk tabiyetinde değilim, Fransızım." Hava karardığından beri vagonun içi de karanlıktı artık. Bu dehşet vagonunun yolcuları zaman mevhumunu kaybettikleri için ne zamandır yolda olduklarını bilmiyorlardı. Şimdi duyulan sadece dua sesleriydi. 80 kişi, kimi içinden, kimi sesli, sürekli dua ettiklerinden korkunun yanında bir de kasvet basmıştı vagonu. Konsolosla Kavas bu karanlık yolculuğun nerede ve nasıl son bulacağının hesabını yapıyorlardı fısır fısır. Nazım Kender cebindeki bütün bozuk paraları Kavas'a uzattı. Eğer ara istasyonlardan birinde duracak olursak, ben istasyon şefiyle cebelleşirken sen hemen bir telefon bul. Paris'teki konsolosluğu ara bu paralarla. Vaziyeti bildir. Mutlaka durumumuzu takip etsinler. Berlin'e ve Vichy'ye haber versinler. Ya Paris'e kadar hiç durmazsak efendim, o zaman aynı şeyi Paris'te yapacaksın. Sabah 9'dan önce konsoloshane cevap vermez. Hikmet Özdağ'ın numarasını biliyor musun? Evini bilmem. Konsoloshaneyi elbette biliyorum ama dediğim gibi bu saatte cevap vermezler. Ben evini biliyordum. Neydi? Dilimin ucunda. Neyse hatırlarım birazdan. Söylerim sana. Ezberle o numarayı, hemen ararsın. O bir şeyler yapar mutlaka. Benim istasyon şefleriyle mücadelem nasılsa bir yarım saate yakın sürer. Siz hele hatırlayın da ben ararım konsolos beyi. Marsilya'da bilen var mı bu trende olduğumuzu? Sanmıyorum. Konsoloshane boşalmıştı. Ben İtalyan konsolosu ile çay içiyordum. O kötü bir şeyler olduğunu fark etti. Belki araştırmıştır neler olduğunu. Nazım Beyefendi, şu Türk hanım var ya, hani çocuğu ile de gelmişti bir kere. Konsoloshaneye sizi aramaya gelmişti. Genç hanım, uzun boylu. Bugün de ilk o geldi zaten. O bu işin peşini bırakmaz. Sen mi söyledin ona nerede olduğumu Halim? Efendim ben... Birden büyük bir sarsıntı oldu vagonda. Ayaktakiler yuvarlandı, yerdekiler birbirlerinin üzerine devrildiler. Gıcırtılar çıkartarak durdu tren. Herkes ne olduğunu anlamak için vagonun tahta parmaklarına üşüştü. Geri basın diye bağırdı Alman aksanlı Fransızcasıyla bir subay. Genç bir keçi gibi bir hamlede atladı içeri. Yerde birbirinin üzerine tünemiş insanların arasında tunç bir heykel gibi dimdik durdu ayakta. Konsolos da onun karşısına dikilip durdu dimdik. 2-3 parmak daha uzundu Alman subayından. Bir Türk için ender rastlanan bir boydaydı. Subay baştan aşağı süzdü karşısındaki kapı gibi genç erkeği. Herhalde kısa boylu, göbekli ve orta yaşlı bir diplomat bulma beklentisiyle gelmişti perona. Bir istasyonda olmalıydılar. Çünkü dışarıdaki ışık içeriye de vuruyor, hayal meyal aydınlatıyordu. Dehşet vagonunu ve subayın gözlerindeki hayreti görebiliyordu Nazım Kender. Türk konsolosu siz misiniz? Benim. İnsanların üstüne basa basa birkaç Alman subayı daha bindi vagona. Monsieur Konsolos, Marsilya'daki istasyon şefi vahim bir hata yapmış. Siz inmeden trene hareket emri verilmiş. Bu hatayı yapanları şiddetle cezalandıracağız. Buyurun efendim, emrinize bir araba tahsis ettim. Sizi hemen Marsilya'ya geri götürecekler. İlginize teşekkür ederim ama bir yanlışlık var. Marsilya'daki istasyon şefini boş yere cezalandırmayın. Trene ben kendi arzumla bindim. Yine de tren siz inmeden hareket etmemeliydi. Buyurun efendim. Alman subayı yol gösterdi konsolosa inmesi için. Bu vagon Türk vatandaşları ile doludur. Benim vatandaşlarımı bir hayvan vagonuna yükleyerek arzuları hilafına nereye götürmektesiniz? Onlar Yahudidir ve Paris'e gitmektedirler. Onlar Yahudi olsalar bile Türk vatandaşıdırlar. Hepsinin muntazam evrakları vardır. Sizden vagondan inmenizi rica ediyorum. Hayvan vagonundan demek istiyorsunuz. Bakın efendim. Ben dini inanışların bu tür muamelelere sebep olamayacağına inanan bir milletin, ferdi ve hükümetin temsilcisiyim. Şundan emin olun ki ben ve memurum bu vagondan ya bu insanlarla birlikte ineriz ya da Paris'e kadar gideriz. Monsieur Konsolos, işimi zorlaştırıyorsunuz. Bindiğiniz vagon yük vagonudur. Sizler inin, aralarında Türk tabiyetinde olanların hesabı Paris'te görülür. O halde bu hayvan vagonunda hep birlikte Paris'e kadar gitmek varmış kaderimde. Ne demek istiyorsunuz? Bu hayvan vagonunu vatandaşlarım yanımda olmadan asla terk etmeyeceğimizi söylüyorum. Ben de size bir kere daha söylüyorum. İniniz ve emrinizdeki arabayla Marsilya'ya dönünüz. Ben de size bir kere daha söylüyorum. Ya hep beraber ineriz ya hep beraber yola devam ederiz. Yahudilerle bu şartlarda seyahat etmeyi tercih ediyorsanız siz bilirsiniz. Onlar benim vatandaşlarımdır. Ya hep beraber ineriz ya da hep beraber gideriz. Alman subay Nazım Kender'e doğru bir hamle yaptı kolunu tutmak için. İki elini birden göğüs hizasına kaldırdı konsolos. Sakın bayım, sakın böyle bir hataya düşmeyin. Ben tarafsız bir ülkenin diplomatıyım ve dokunulmazlığım var. Bana dokunmaya kalkmanız büyük bir skandala neden olur. Siz bir skandal yarattınız bile, dedi Alman subayı. Yanakları hırsından kıpkırmızı olmuştu. Skandalı önlemek elinizde, dedi Nazım Kender. Bu iğrenç vagondakilerden biri, yaşlı bir bey, ağır şartlara dayanamadığı için kalp krizi geçirdi. Paris'e kadar dayanmayabilir. Yolda ölürse sorumluluğunu alıyor musunuz? Alman kendi dilinde homurdanarak atladı aşağı. Diğer subaylar da onu takip ettiler. Fransızca bilmedikleri için neler olduğunu anlayamadıkları hallerinden belli oluyordu. Bir müddet tıs çıkmadı kimseden. Herkes sindiği yerde göze batmamak için iyice ufalmıştı. Neredeyiz diye sordu ürkek bir ses. Nims civarında olabiliriz dedi kaba salim. Kimse kafasını dışarı uzatıp bakmaya cesaret edemiyordu. Nazım Kender tahtaların üzerinden sarktı, dışarı baktı. Trenin yanına dizilmiş 15 silahlı Almanın dışında peron bomboştu. Nerede olduklarını gösteren tabelanın önünü istasyon saati kapatmış olduğu için tabelayı göremiyordu. Ama saate bakarak nerede olduklarını saptamaya çalıştı ve kafası doğruladı. Evet, Arles veya Nims civarında olabiliriz. Tren hareket etmiyordu. Ne gelen vardı ne giden. İnsanlar her bir dakikanın bir saat kadar upuzun yaşandığı asap bozucu sessizliğin içinde ne olduğunu, neler olacağını bilemeden bekleşiyorlardı. Hepsinin gözlerinde derin bir minnet ve saygı vardı. Uzun boyuyla ayakta kafa tutmaya hazır, hala dimdik duran Türk konsolosuna. Vagonun bir köşesinde iki çocuğu itekleyip duran bir kadının sesi duyuldu. "Haydi, haydi," diyordu sürekli. Çocuklar kadın her ne istiyorsa yapmakta isteksizdiler. "Monsieur Consolos," diye seslendi kadın. Nazım Kender dönüp baktı. "Bu çocukların size bir diyecekleri var." 13-15 yaşlarında iki saz benizli çocuk, kadının iteklemesiyle kalabalığın arasından sıyrılıp Nazım Kender'in önüne gelip durdular. "Buyurun çocuklar, ne var?" dedi Consolos. "Ben Türk, ben su istiyor, karnım aç. Bugün hava soğuk. Siz nasılsın?" Ağlamaya başladı. Zaten titremekte olan küçük kız. Ezberinde olan tüm Türkçe cümleleri arka arkaya sıralayıp tüketmişti besbelli. "Sen Türk müsün küçük hanım?" diye Türkçe sordu konsolos. Kız başını evet anlamında salladı. "Adın ne senin?" "Peyi." Oğlana döndü konsolos. "Ya sen?" dedi. "Benim ad Sami. Sami." Birden iki küçük çocuğun bir bahçede yan yana çekilmiş resimleri canlandı gözünün önünde Nazım Kender'in. "Halim Bey," diye seslendi. "Bak, bizim Peri ile Sami buradaymışlar." Şaşkın şaşkın baktı Kavas, hiçbir şey anlamadan. O sırada peronda ayak sesleri duyuldu. Halim uzanıp dışarıyı gözledi tahtaların arasından. Biraz önce konsolosla konuşan subay, peşinde yine aynı askerlerle acele acele geliyordu. Nazım Kender elleri iki çocuğun omuzlarında bekledi. Alman subayı bir önceki gibi cevvaliyetle atlamadı trene. Ayakları geri geri gidiyormuş gibi bir hali vardı. Kapının demirlerine tutunarak bindi vagona. "Şimdi siz, trenden inmeyeceğinizi mi söylüyorsunuz Mösyö Konsolos?" "Aynen öyle, inmeyeceğim." Bir sessizlik oldu. Derin bir nefes aldı Alman subayı. "İnin," dedi. "İnin bakalım." "Anlayamadım." "Madem tek başınıza inmiyorsunuz, hep birlikte inin işte." "Ya?" "Evet, emir böyle. Önce onlar insin, hepsi." "Hepsi Türk mü bunların?" "Kiminin hüviyeti yanında değil ama Paris'e kadar gidip..." "İnin dedim size," diye bağırdı Alman. Belli ki aldığı emri yerine getirme mecburiyeti kızdırıyordu onu. "En son ben ve memurum ineceğiz." Kollarını göğsünde kavuşturup bekledi konsolos. Yanında yaveli gibi hazır olda duran kafasıyla. Vagondakiler ikişer üçer atlayarak inmeye başladılar. Kriz geçiren yaşlı adamı koltuk atlarından ve dizlerinin altından tutarak indirdiler. İki çocuk konsolosun yakınında durmuş, ayrılmıyorlardı. Onları itekleyen kadın, onların Türklüklerini kanıtlamış olmalarının sevinci içindeydi ve ne olur ne olmaz korkusuyla göz göze bile gelmemeye çalışıyordu çocuklarla. "Bu çocuklar sizin mi madam?" diye sordu Nazım Kender. "Hayır, ben teyzeleriyim. Birlikte çarşıdaydık bizi topladıklarında." "Haydi bakalım Peri ve Sami, sıra sizde," dedi konsolos. Kavas kollarının altından tutup sarkıttı kızı platforma. Oğlan kendi atladı. Vagon boşalınca gemisini en son terk eden bir kaptan gibi indi aşağıya konsolos, peşinde Kavas'la. Alman subayı yaklaştı. "İstasyonun kapısında arabamız sizi bekliyor," dedi. "Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben kendi tutacağım bir taksiyle dönmeyi tercih ediyorum. Kalp krizi geçiren bir yaşlı vardı. Müsaade ederseniz araba onu geri götürsün." Bir kadın Alman subayın yanıtını beklemeden atıldı. "Yok yok, biz de kendi imkanlarımıza döneriz. Teşekkür ederim ama olmaz, istemem." Alman subayı "sizler delisiniz" gibilerden bir bakış attıktan sonra konsolosa bir asker selamı çaktı ve arkasını dönüp sert adımlarla yürüdü. Diğer askerler onu takip ettiler. Almanlar uzaklaşınca bir uğultu kapladı ortalığı. 80 kişinin her biri teker teker Nazım Kender'in ellerini, ayaklarını, yüzünü, gözünü öpmek istiyor, boynuna sarılmaya çalışıyorlardı. Ona ulaşamayanlar, kutsal bir şeye dokunmak isteyen insanların ruh haliyle omzuna, sırtına değmek için kollarını, ellerini uzatıyorlardı. "Sakın beni sırtınıza almaya kalkışmayın," diye yalvardı konsolos. Ama etrafındaki sevgi selini denetlemenin imkanı yoktu. Bir vahşetten kurtulmuş insanların gözlerindeki minnet, kelimelerle anlatılabilecek gibi değildi. "Buradan önce aranızda Türk tabiatında olmayanlar ayrılsın. Kendilerini emniyete alsınlar. Hepiniz bir an önce dönün," dedi Kontlos. Sonra akıl edip sordu. "Yahu neredeyiz biz?" "Arles'tayız," dedi Kavas. "İşlerinden biri sanıyorum bir saat içinde Marsilya'ya bir tren kalkacak," dedi. "Savaş dolayısıyla iptal edilmemişse." Konsolos ve Kavas yan yana yürüyüp istasyon binasından dışarı çıktılar. Nazilerin Türk konsolosuna tesis ettikleri Mercedes-Benz çıkış kapısına yanaşmış bekliyordu. "Burada bir taksi bulunmaz mı? Soruştursana halim," dedi Nazım Kender. Kavas uzaklaşırken istasyon kapısının oradaki bankoya oturdu. Yaşadıklarının bir kabus mu yoksa gerçek mi olduğunun ayrımını yapmaya çalışıyordu. Az sonra halimin sesiyle kendine geldi. "Efendim, odunla çalışan bir otomobil varmış. Kiralayalım mı?" diye sordu. "Hemen kirala," dedi Nazım Kender. Ayağa kalktı, Mercedes-Benz'in önünden sert adımlarla geçti ve karşı kaldırımdaki taksi durağına doğru yürüdü vakarla. Paris. Ferit pencereden karısının caddenin karşı tarafına geçip gözden uzaklaşmasını seyretti. Evelyn gözden kaybolunca perdeleri çekti, sokak kapısının kilidini kontrol etti ve yatak odasına yürüdü. Yatağın üzerindeki örtüyü, yorganı, yastıkları aceleyle attı yere. Üstü bomboş kalan şiltenin kenarlarını yokladı bir süre ve aradığını buldu. Bu bir elin sığabileceği büyüklükte bir yırtıktı. Önce elini yırtıktan içeri soktu. Sonra da kolunu omzuna kadar uzattı şiltenin içinde. Ortada bir yerde duruyordu bildiriler. Avuçladı onları, dışarı çekti. Sabırla ve özenle yeni baştan yaptı yatağı. Yastıkları kabartıp yerlerine koydu. Mutfak masasının üzerinde acele bir not yazdı karısına. "Canım, üniversiteden bir arkadaşım nehrin öte yakasındaki evine gidiyorum. Gecikirsem sakın merak etme." Bildirileri fanilasının içine soktu. Dik yakalı kalın kazağını giydi, kasketini taktı, çıktı evden. Metroya doğru yürüdü. Ferit, Vichy hükümetinin kurulmasıyla, yani Fransızların Hitler'in dümen suyuna girmesiyle çalışmaları hızlanan direniş hareketi yeraltı örgütünün üyesiydi bir süredir. Fransız değildi ama bu ülkeyi gerçek bir Fransız kadar seviyordu ve daha da önemlisi Hitler'den nefret ediyordu. Fransız olmadığı için komitedeki arkadaşları onu milli konuların konuşulduğu en ince planlarına ortak etmiyorlardı. Ama Yahudilerin ve komünistlerin Fransa dışına kaçırılmasını organize eden hücrelerde çalışmasına göz yumuyorlardı. Ferit Evelyn'le bu örgütte olan bağından hiç söz etmemişti. Genç kadın kocasının ta Galatasaray günlerinden beri tanıdığı, çok sevdiği ve doktora tezini yazmasında yardımcı olan hocasına gönüllü asistanlık yaptığını sanıyordu. Bazı günler sabah, bazen öğleden sonra sık sık da gece ortadan kayboluşlarına böyle izah ediyordu Ferit. Aslında hocası da aynı örgütün üyesi olduğu için Evelyn'in kocasının açığını yakalaması pek mümkün gözükmüyordu. Ferit pek çok Yahudi arkadaşına tarafsız ülkelerin pasaportlarını temin eden örgütle bağlantı sağlamıştı. Ama son günlerde en geçerli pasaport vatandaşlarını Gestapo'ya karşı ısrarla koruduğu için Türk pasaportuydu. Örgüt bu işi kotarması için Ferit'i görevlendirmişti. Ferit eski okul arkadaşı Muhlis vasıtasıyla temas kurmuştu konsoloshane ile. Tarık'ı tanıdıktan sonra ağız aramaktan vazgeçip onu kahve içmeye davet etmiş ve açık açık sormuştu. Türk konsolosluğu Türk olmayanlara da pasaport temin edebilir miydi? Çok net gelmişti yanıt. "Keşke size başka türlü cevap verebilecek yetkim olsaydı Ferit," demişti Tarık. "Ölümden ve acıdan kurtarabildiğimiz her insan bizim için tarifsiz bir saadet kaynağı oluyor. Hatta biliyorsun her türlü tehlikeyi göze alıp bizzat gidiyoruz karakollara ve kamplara. Ama biz onurlu ve ciddi bir hukuk devletiyiz ve kanuni olmayan hiçbir faaliyete bulaşamayız. Ümidimi tamamen keseyim mi?" "Kes dostum." Ferit sigarasından derin bir nefes çekip üflemişti, halkalar çıkartarak havaya doğru. "Pekala, bu konuda sizi bir daha rahatsız etmem," demişti. "Başka her konuda edebilirsin ama elimden geleni yaparım. Senin bu faaliyetlerini de büyük bir saygıyla karşılıyorum. Devlet memuru olmasam yanında yer alabilirdim." "Evet, anlıyorum. Bir şey sorabilir miyim Ferit? Nasıl bulaştın bu işe?" "Göğsünde yürek taşıyan herkes bu işin içinde Tarık. Fransızlar cephe savaşı yapmıyorlar ama yer altında müthiş bir örgütlenme var. Bana gelince üniversiteden tanıdığım çok yakın bir arkadaşın vasıtasıyla bulaştım. O toplantılara giderken beni de peşine taktı. Sonunda ben de katıldım gizli mukavemet teşkilatına. Fransızların kahramanca vuruşmamış olmaları şaşırtmıyor mu seni? Tarık, Paris dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu şehri bombalattırmayı göze alamadılar bence. Bu da bir görüş elbette. Bir süre hiç konuşmadan kahvelerini içmişlerdi. Quartier Latin'de öğrenci kafelerinden birinde oturuyorlardı. Sana bir sır vereyim mi dostum? Demişti Tarık. İngilizler ve Amerikalılar bu De Gaulle'den hiç hoşlanmıyorlar. Günahları kadar sevmiyorlar adamı. Milli kurtuluşun başında başka bir isim olsaydı daha çok yardım görebilirdiniz. İngilizlerin kendi menfaatlerine helal getirebilecek en ufak bir şeye tahammülleri yoktur, dedi Ferit. De Gaulle de İngiliz menfaatlerini kollayacak biri değil. Dik kafalı, huysuz adamın teki. Kendi şerefine dokunacak her davranışı Fransa'ya karşı bir hakaret olarak telakki ediyor. Her neyse, başınızdaki adam değilse İngilizlerden, hatta Amerikalılardan daha fazla destek görürdünüz. Bunu benden duymuş olma ama bil. Bir başka lider arandı ama bulunamadı. Ülkedeki tüm direnişçiler bu adamın arkasında, demişti Ferit. Ama ondan hoşlanmayanlar da sonunda pes edecekler ve De Gaulle'nin kabul edecekler. Bak görürsün. Niye bu kadar eminsin? Müttefikler savaşı kazanmak için Fransa'ya çıkarma yapmaya mecburlar. O gün gelince ister istemez tanımak zorunda kalacaklar. Hem De Gaulle'ni hem de Milli Kurtuluş Komitesi'ni. Çünkü yer altında örgütlerinin desteği olmaksızın başarılı bir çıkarma yapmak imkansız olur. O gün bir an önce gelse keşke, demişti Tarık. Hesabı istemişlerdi garsondan. Bugünkü buluşmamızı Muhlis ve Evelin duymayacaklar değil mi? Diye sormuştu Ferit. Asla. Teşekkür ederim. Ferit karışmak gibi olmasın ama karından teşkilatın üyesi olduğunu saklaman doğru mu dersin? Evet. Onu bu ara heyecanlandırmak ve üzmek istemiyorum Tarık. Evelin hamile. Aa, demişti Tarık. Bilmiyordum. Çok tebrik ederim. Henüz çok yeni. Kimseye söylemedik. Sen de bilme. Aman kendine çok dikkat et, diye sırtını sıvazlamıştı Tarık arkadaşının. Hayattaki mesuliyetlerin şimdi başlıyor. Sakın tehlikeli ilişkilere bulaşma dostum. Ferit metroda giderken Tarık ile yaptığı konuşmayı düşünüyordu. Onu ikna edebilmiş olmayı isterdi. Tanışır tanışmaz itimat telkin edebilmiş birkaç kişiden biriydi çünkü. Tok sözlü, dürüst, çalışkan, cesur ve hiç geveze olmayan, tam da bir örgüt elemanında olması gereken hasletleri haiz. Ne yazık ki kendinden bekleneceği gibi devletinin kanunlarına sadık kalmayı tercih etmişti. Ama bir açık kapı bırakmıştı Ferit'e. Beni başka konularda rahatsız edebilirsin diyerek. Ferit metronun karanlık penceresine aksiden görüntülerden ayakta duran sıska adamın kendini göz hapsine aldığına dair bir şüpheye kapıldı. Gazetesini siper ederek adama bakmaya çalıştı. Adam kıpırdandı. Ah, anladı onu fark ettiğimi diye düşündü Ferit. Acaba kalkıp inse miydi ilk durakta? Tren durdu. Ferit kalkmaya yeltenirken adamın vagondan çıktığını görünce yeniden oturdu yerine. Boşu boşuna telaşa da kapılmıştı. Evham dedi içinden. Beni Gestapo değil bu evham öldürecek. İşte bu sık kapıldığı evhamlardan dolayı istiyordu Tarık'ın açık bıraktığı kapıdan girmek. Başına bir şey gelecek olursa Evelin'i İstanbul'a götürüp ailesine teslim edebilecek tek insan Tarık'tı. Ne 40 yıllık arkadaşı Muhlis ne de bir başkası. Bugünü de hayırlısıyla sağ salim akşama kavuşturabilirse yarın ilk iş gidip ondan bunu rica edecekti. Ama nasıl? Topu topu 3-5 kere gördüğü bir adama sana karımı emanet etmek istiyorum diyebilir miydi? Deli olduğunu düşünecekti herhalde Tarık. Belki de düşünmezdi. 3-5 kere gördüğü adama itimat edip örgüt üyesi olduğunu söylememiş miydi? Kılı kıpırdamamıştı Tarık'ın. Şaşırmamıştı, itiraz etmemişti. Nasihat etmemişti. Evet, Tarık Evelin'i emanet edeceği tek ve doğru adresti. Bugün yüzünün akıyla bitirebilirse yarın ilk iş. Ferit metrodan indikten sonra çıkış kapısına yürürken kapıda uzun bir kuyruk oluştuğunu gördü. Kapıdan kadınlar rahatça geçiyor fakat erkekler kimlik göstermek zorunda kalıyorlardı. Kimlikleri yanlarında olmayanlarla kimliklerinde Yahudi damgası bulunanları metronun çıkışında bulunan bir kamyona dolduruyordu Alman askerleri. Bir bu eksikti, dedi kendi kendine ve endişeyle ceplerini araştırdı. Oh, kimliği yanındaydı. İçi rahatladı. Ama yine de hemen dışarı çıkmak varken mecburen sıraya girip bekleyeceği için canı sıkıldı. Allah'tan kuyruk çabuk ilerliyordu. Yaptıkları işi süratle ve müthiş bir disiplinle yapıyorlardı Allah'ın belaları. Sıra ona gelince hem nüfus kağıdına hem de öğretmenlik belgesini verdi kolu SS bantlı askere. Kağıtlarına bakıp geç dedi herif. Ferit kağıtlarını kapıp göğüs cebine soktu. Hızlı adımlarla birkaç kilometre yürüdü ve arka sokakların birinde camları tozlu, rafları yarı yarıya boş, berbat bir bakkal dükkanından içeri girdi. ''Bir Paris Söğür versene'' dedi kasanın başında oturan canından bezmiş adama. ''İlavesini de istiyor musun? Bedavaysa neden olmasın?'' Ferit tezgaha para bıraktı. ''Bozuk yok mu? Bizde bozuk bulunmaz. Sende var mı?'' ''Karşıdaki kapıdan gir, soldaki merdivenlerden in'' dedi bakkal. Hesaplarını yapmaya devam etti başını kaldırmadan. Ferit dükkanın sonundaki kapıdan girdi. Merdivenlerden indi ve karşısına gelen kapıyı açtı. Bir garajdaydı şimdi. Arabaların gerisinde duran ufak bir masanın etrafında 5-6 kişi toplanmışlardı. ''Nerede kaldın Türk?'' dedi içlerinden biri. ''Ancak gelebildim. Geç otur. Seni ilgilendirecek bir iş var. Bugün bize bir bilgi ulaştı.'' Ferit kenardaki taburelerden birini aldı. Masanın başında oturanların arasına sıkıştı. ''Neymiş?'' ''Türkler, Türk uyruklu Yahudileri Türkiye'ye götürmek üzere bazı hazırlıklar yapıyorlarmış. Böyle bir şey duydun mu?'' ''Hayır.'' ''Sen ne konuşuyorsun konsoloslukta çalışan heriflerle Allah aşkına?'' ''Örgüt bazı duyumlar almış. Yahudileri Türkiye'ye nakletmek için hazırlık yapıyormuşsunuz. Öyle mi?'' diye sormadım doğrusu. ''Şimdi soracaksın.'' ''Tamam sorarım. Ama farz edin ki öyle. Ne olacak sonra?'' ''Türk uyruklu olmayanları da o trene bindireceğiz.'' ''Kabul etmezler. Bunu biz de biliyoruz. Yine de bindireceğiz. Nasıl? Bir yolunu buluruz. Diyelim ki buldunuz. Kaç kişi bu binecek olanlar? Şimdilik 28 kişi. Ama artabilir. Ne? Delirdiniz mi siz? Yaptığımız işi biraz deli olmadan yapmak mümkün mü? Türk, pasaport çıkarttırmayı beceremedin, bari bu işi başar, dedi masanın başında oturan karga burunlu. Ve önce bize kesin bilgi getir. Bu tren işi ne kadar doğru? Ve eğer doğruysa ne zaman olacak bu iş? Öğrenmeye çalışacağım, dedi Ferit. Şimdi gündemin ikinci konusuna gelelim, dedi masanın başında oturan adam. Bu hafta içinde İsviçre sınırından geçirmek zorunda olduğumuz bir grup var. Tavandan sarkan çıplak ampul bir yandı bir söndü. Masanın etrafındakiler ayaklandılar. İki kişi bir arabayı yıkamaya başladı. Bir diğeri arabalardan birinin içine girdi, elinde bir tornavidayla. Ferit diğer iki kişiyle geldiği kapıya doğru koştu. Lamba yeniden yandı. ''Tamam çocuklar, tehlike geçti. Haydi toplanın yine.'' dedi karga burunlu. Masaya doğru yürürken ''Yarın'' diye düşündü Ferit. ''Yarın Tarık'la konuşmalıyım. Mutlaka.''